Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Kültür Dünyamızdan Manzaralar programına hoş geldiniz efendim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli kültür tarihçimiz, değerli hocam Dursun Güllek Bey ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyisiniz efendim?
Teşekkür ederim, hamdolsun. Sen nasılsın?
Hamdolsun, çok teşekkür ederim. Hafta sonu Armutlu'daydınız.
Evet.
Orada bir programımız vardı.
İlk defa gittim ben oraya. Bir program vardı. Hı hı. Efendim işte bir tanıdığımız arkadaş grubu davet etti. Kutup Yıldızı, hı hı, Sağlık Gönüllüleri Derneği olarak tanıdığımız, evet, bildiğimiz arkadaşlar davet etti. Efendim ben de onların bu davetini memnuniyetle kabul ettim ve güzel bir salonda İstanbul Efendiliği üzerine, İstanbul tarihi üzerine, İstanbul görgüsü ve adabı üzerine bilebildiğim kadarıyla, hı hı, bir konuşma yaptım. Güzel bir ortam oldu. Bir samimi hava meydana geldi. Efendim, ertesi günde İstanbul'da bir başka programa, evet, katılmak için alelacele geri döndüm. Hı hı. Halbuki adetimdir gittiğim yerde biraz fazla kalmayı. Hı hı. Efendim, oranın tabiatıyla ülfet ve ünsiyet tazelmeyi tercih eden bir insanım. Ama, hı hı, böyle zaruri bir durum olduğu için, evet, biraz erken döndüm.
Evet. İstanbul efendisi, İstanbullu olmak, İstanbul kültürü. Demek ki sadece hocam İstanbul'da yaşayanlar tarafından böyle takip edilmiyor ya da ilgiyle karşılanmıyor. Anadolu'nun dört bir yanında da karşılığı,
tabii,
olan bir mevzu,
tabii,
bu.
Tabii, tabii. İstanbul demek ki Anadolu demektir zaten. Hı. Evet. İstanbul baş şehir olduğu için, ya, efendim, baş Necip Fazıl'ın tabiriyle, hı, baş yücelik, hı, emirleri de buradan veriliyor, hı, gibi bir şey yani.
Evet. Evet. Hocam bundan 546 yıl önce tarihler 15 Nisan 1470'i gösterirken İstanbul'u İstanbul yapan, İstanbul'un fatihi, o kutlu müjdeye nail olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ibadete açtığı Fatih Camii'de bundan 546 yıl önce.
546 sene olmuş demek ki ilk defa açıldığı tarihten bugüne kadar. Evet. 546 yıl, evet. Tabii Fatih Camisi İstanbul'daki, hı-hı, Selatin camileri dediğimiz padişah camilerinin en önemlilerinden, hı-hı, ve ilklerindendir. Fatih'in açtırdığı, daha doğrusu yaptırdığı Fatih Camii'nin dışında başka camiler de var. Hı-hı. Mesela halen ibadete açık olan Zeytinburnu'nda, Kazlı Çeşme'nin hemen karşısında, hı-hı, İstanbul'un fethi esnasında yaptırılmış zarif bir cami var ki halen ibadete açıktır.
Hangisi hocam?
İşte Fatih Camii, evet, diye bilinir. Hemen Kazlı Çeşme'nin karşısında.
Hı hı hı. O da Fatih Camii.
Tabii tabii, fethi esnasında. Hı. Tabii ayrıca meşhur Eyüp Sultan Camii, biliyorsunuz. Eyüp Sultan, hı hı, Hazretlerinin türbesinin tespit edilmesi ile birlikte ilk türbe, hı, ve Eyüp Sultan Camii yapılıyor. Orası bir külliye haline, evet, geliyor. Tabii kendi adına yaptırılan ve İstanbul'un medarı iftiharı olan Fatih Camii, İstanbul'un coğrafi konum bakımından hemen hemen merkezinde, hmm, bir camidir.
Ve Yeditepe'den biri midir hocam?
Tabii Yeditepe'den, evet, biridir ve külliyelerin hem en eskisi hem de en önemlisidir. Neden, hmm, en önemlisi? Bir kere Fatih devrinde yüksek tahsilin yapıldığı, bugünkü üniversite ayarında, bugünkü üniversite ayarından daha yüksek bir ayarda, hmm, Sahn-ı Seman medreselerinin hemen bu caminin yanı başında olduğunu görüyoruz ki bunlar 8 medrese demektir. 4'ü Akdeniz tarafında, 4'ü Karadeniz tarafında, efendim, olmak üzere yaptırılmış ve o zaman İslami ilimlerin yanı sıra, hmm, müsbet ilimlerinde okutulduğu son derece önemli bir tahsil, eğitim müessesesidir. Fatih buraya çok önem veriyor, hı hı, veriyor idi. En kıymetli hocalarını burada görevlendirmiştir. Efendim, hatta bir de fıkra demeyelim, hı hı, de hoş bir menkıbe, bir anekdot vardır ki bu medreselerle ilgili. O da şöyledir.
Nedir hocam?
Zaman zaman gelirmiş Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri. Efendim, kendi eski deyimle söylemek gerekirse kendi inşa gerdesi olan, yani kendisinin yaptırdığı bu medresi de kalırmış talebelerin arasında. Onlarla konuşur, halleşir, şakalaşır, soru sorar, hatırlarını sorar. Efendim bu gelgitler esnasında bir gün demiş ki müderrise, bugünkü manada dekana veya rektöre, bu manzara benim çok hoşuma gidiyor. Zaman zaman gelip burada kalmak istiyorum. Bana da buradan bir oda veriniz.
Evet.
Deyince biraz zorlanarak, biraz gülümseyerek müderris efendi demiş ki, sultanım gerçi bu medreseleri siz yaptırdınız. Fakat Osmanlı Devleti'nin bir nizamnamesi var. Siz çok iyi bilirsiniz. O nizama aykırı hareket edemeyiz. Neymiş o nizam? Buradan size bir oda verilmesi için imtihana girmeniz gerekiyor. Deyince Fatih Sultan Mehmet tabi, ne demek imtihana girmek? Siz kim oluyorsunuz? Bunları ben yaptırmadım mı? İstanbul'u ben almadım mı? Gibi sözler söyleme ihtiyacını duymadan, peki demiş, gireyim demiş ve imtihana girip kazanıyor. Kendisine oradan bir oda, medreseden bir oda tahsis ediliyor. Bütün bunları rahmetli Ordinarius Profesör Süheyl Ünver konuyla ilgili kitabında açık açık yazıyor. Hatta bir yerinde de diyor ki, bu Fatih'e tahsis edilen hücre ikinci meşrutiyet dönemine kadar bir nevi küçük bir müze halinde muhafaza ediliyordu ve Karadeniz tarafındaki medreselerden birisinde idi. Efendim bu da tabii Fatih'in ilme, talebeye, medreseye, sanata ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Dolayısıyla Sahn-ı Seman medreseleriyle, kütüphanesiyle, kervansarayıyla, hamamıyla ve bir külliyede bulunması gereken bütün yapılarıyla Fatih Camii ve Külliyesi İstanbul'un tarihi bakımdan, kültürel bakımdan medarı iftiharı bir Osmanlı eseridir. Fatih Camii'nin mimarı Sinan-ı Atik diye bilinir.
Evet.
Meşhur mimar Sinan'dan ayırmak için ona Sinan-ı Atik derler. Yani eski Sinan. Efendim bu konuda güzel araştırmalar yapılmıştır. Az önce söylediğim Süheyl Ünver Hoca'nın kitabında var. Rahmetli Ekrem Hakkı Ayverdi'nin eserlerinde bilhassa bu Sinan-ı Atik hakkında bilgiler var. Hatta müstakil bir kitap olduğunu da hatırlıyorum, Sinan-ı Atik diye. İbrahim Hakkı Konyanlı'nın vesaire böyle tarihçilerin güzel eserleri var. Şimdiki Fatih Camii, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizzat yaptırdığı orijinal Fatih Camisi değildir.
Öyle mi?
Evet.
Peki hocam orijinal cami?
Orijinal cami yıkıldı. Ne zaman yıkıldı? 1766 yılında İstanbul'da korkunç bir deprem meydana geldi. Kıyamet-i Sura. Küçük yani kıyamet. Küçük kıyamet dedikleri bu deprem esnasında efendim birçok binanın yanı sıra Fatih Camii de büyük oranda yıkıldı. Büyük oranda efendim devrin padişahı 3. Mustafa mevcut olan kısımları da tamamen yıktırarak camiyi yeniden inşa ettirdi. Yani bugünkü Fatih Camii 3. Mustafa'nın eseridir. Fakat Fatih tarafından yaptırılan külliyeye ait bazı kısımlar bugün de muhafaza ediliyor. Yani yıkılmayan kısımlar da vardı. Mesela Çorbacılar Kapısı dediğimiz kapı orijinaldir. Fatih devrinden kalmadır. Ayrıca abdest alınan Şadırvanlı Avlu'daki Şadırvan orijinaldir. Fatih döneminden kalmadır.
Cami ama, tamamen hocam.
Tabii tabii.
3. Mustafa döneminde yenileniyor.
Evet, evet. Hatta çok az bilinen bir menkıbe anlatmama müsaade
ederiz. Lütfen, lütfen hocam.
2. Mahmut devrinin önemli mutasavvuf şairlerinden, alimlerinden ve aynı zamanda müsbet ilimlerde de büyük bir maharet sahibi olan az bilinen mühim bir zat vardır ki adı Kethüdazade Mehmet Arif Efendi'dir. Talebelerinden Emin Efendi onun menkıbelerini, sohbetlerini toplamış ve bir kitap halinde yayınlamıştır. Elimizde var bu kitap. Merakları için bu son derece önemli bir eserdir. Orada şöyle kısa bir anekdot var. Efendim işte bu deprem olacağı zaman, yani 3. Mustafa'nın yaptırdığı camiden önceki caminin de yıkılmasına sebep olan deprem meydana geleceği sırada, sabah namazından sonra oluyor bu. Sabahla öğle arası.
Deprem.
Evet. Bir anda caminin büyük kapılarından birinden bir zat görünüyor. Belki de Hızır Aleyhisselam. Efendim, içeride insanlar var. Onlara sesleniyor. Siz ne duruyorsunuz diyor. Hızır Aleyhisselam gelmiş diyorum. Buralarda dolaşıyor, siz hala içeridesiniz deyince hemen cemaat boşalıyor. Mevcut evet. Cemaat boşalıyor ve bir iki saniye geçmeden kubbe çöküyor.
Allah Allah.
Evet, böyle bir olay anlatıyor. Dünyada böyle sırlı işler çok. Tabii biz gerçek mahiyetlerini, hakiki sebeplerini bilmiyoruz ama neticede böyle şeyler oluyor. O bakımdan bugünkü Fatih Camii'ne 3. Mustafa'nın eseri diyebiliriz. Fatih Camii kısaca.
Evet.
Efendim, bu hikayeden ibaret.
Tabii türbe ilk günkü halinde.
Türbe, evet, türbe sağlam. Ne mutlu Fatih Sultan Mehmet'e ki kendi yaptırdığı caminin hemen ya. Kıble tarafındaki türbesinde istirahat ediyor. Efendim, şunu da söylemem gerekir. Çok az insanın dikkatini çeker. Ben bu konuda biraz dertliyim. Yani bu türlü tarihi mabetleri ziyaret eden, oralarda namaz kılan, dua eden arkadaşlardan temenni ederim. Yani istirham ediyorum. Oralara iyi baksınlar. Kitabelerini okusunlar.
Evet.
Ayrıntılara dikkat etsinler. Efendim, hiç değilse bilmediklerini sorsunlar. Mesela Fatih Camii'nin müezzin mahfilinde bir tablo vardı, bir resim. Enfes bir tablodur o. Meşhur bir hattatımız, ressamımız tarafından, Bollu bir ressam tarafından yaptırılmıştır. Efendim, şu anda ismini hatırlayamıyorum ama zannedersem son Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ile de bir akrabalığı var. O tabloda şöyle bir manzara vardır. Sultan Abdülhamid Han Yıldız Sarayı'ndan efendim Mekke'yi ve Medine'yi gözetler. Tabloda Mekke'den var, Medine'de var. Yıldız Sarayı'ndan gözetliyor. Yani Halife-i Müslimin
evet.
olarak. Evet. Bu çok önemli bir tablo. Hatta bir kitabımda Fatih Camii'ndeki tablonun hikayesi diye bir yazıda yazmıştım. Yani camilerimizde böyle meraklı insanların merakını giderecek hayli eser var.
Ama tabii
dikkat
o merak.
Etmek lazım. Merak, her zaman söylerim sohbetlerimde, merak ilmin hocasıdır. İnsan merak ettiği müddetçe bilgi sahibi olur. Ki bunu her zaman tekrarlamaya da devam edeceğim. Yani Fatih Camii'nin kısa hikayesi bu. İstanbul'a ilk geldiğimde ki 70'li yıllar, Bendeniz'de daha üniversite imtihanlarına girmeden bir müddet bu Sahn-ı Seman medreselerinde, ki o zaman yurt olarak kullanılıyordu, 9 numarada bir müddet kalmışımdır. Efendim, yemekhanesinden yemeklerimizi yemişizdir. Efendim, o odada yapılan dini sohbetlere, tarihi sohbetlere de büyük bir zevkle katılmışımdır.
Evet.
Ben Fatih Camii'ni ve külliyesini çok seven bir kimseyim.
Evet, hele o Fatih Camii külliyesi ve hemen yanı başında Fatih Sultan Mehmet Han'a komşu olan, değil mi, ebedi Fatihliler de var
o
hocam.
O ayrı bir fasıl ve çok güzel tabii. Evet, haziresi çok zengin.
Hazire zengin.
Bu vesileyle hiç değilse teberrüken isimlerini alalım. İstanbul'un cennet bahçelerinden birinde, belki de birincisinin de, ikincisi diyelim hadi, Eyüp Sultan Hazretleri var birinci derecede. İkincisini de tarihi zenginliği itibariyle Fatih Sultan Mehmet Külliyesi'nin haziresi teşkil etmektedir ki bu hazirede ulemadan, üdebadan, şüeradan, fuzeladan, mutasavvifeden çok kıymetli zatların kabirleri bulunuyor. Birkaç isim vermek gerekirse meşhur Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa yazarı ve diğer eserlerin müellifi, çok kıymetli bir vak'anüvis tarihçimiz Ahmet Cevdet Paşa bu hazirede bulunmaktadır. Keza kütüphane dünyasının, kitap dünyasının gözde ismi Ali Emiri Efendi'nin de kabri burada bulunuyor. Zaten vasiyeti üzerine bu Hazire'ye defnedilmiştir. Efendim Fatih türbedarlığı yapmış olan hem de 40 sene gibi uzun bir süre Fatih türbedarlığı görevinde bulunan ve mazanlayı kiramdan kabul edilen Ahmet Amiş Efendi de keza aynı Hazire'de bulunuyor. Hemen onun yanı başında Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın türbesi var. Gazi Osman Paşa'nın türbesinin bitişiğinde Osmanlı'nın son önemli paşalarından Abidin Paşa'nın açık türbesinin olduğunu görüyoruz ki Abidin Paşa bile bildiğim kadar Ankara, Sivas valiliklerinde bulunmuş ve Osmanlı'nın alim paşalarından biridir. Yani hem önemli bir siyaset adamıdır hem de işte Mesnevi'yi mesela şerh etmiştir, başka eserler yazmıştır. Öyle kıymetli bir insandır. Meşhur kütüphanecimiz Ali Emiri Efendi de bir zamanlar Abidin Paşa'nın refakatinde bulunmuş, birlikte hizmet etmiştir. Daha başka zatlar da var. Harputlu Hoca İshak Efendi de orada yatmaktadır. İslam Tarihi ve Amak-ı Hayal gibi kitapların yazarı, Filipeli kıymetli Ahmet. Tarihçi Şeyh Benderzade Filipeli Ahmet Hilmi orada yatmaktadır. Efendim Karinabatlı Ömer Hilmi Efendi orada yatmaktadır ki bu zat son derece önemlidir. Bilhassa fıkıh sahasında otorite bir insandır. Efendim hatta Ahmet Cevdet Paşa gibi mümtaz bir tarihçimiz bunun için asrımızın imamı azamı dermiş. Efendim 47 yaş gibi genç denilecek bir yaşta vefat etmiştir. Efendim daha başka ulemadan kimseler bu Hazire'de bulunuyor.
Evet. Hocam bu İstanbul'un altı esrarlı dehlizlerle doludur denilir zaman zaman. Geçenlerde yine bir tarihçimizin sohbetinde denk geldim. İkinci Abdülhamit Han döneminde Fatih Sultan Mehmet Han'ın mezarının açıldığına dair bir yorum, bir değerlendirme vardı. Semavi iyice de bu mezarın açıldığını ikinci Abdülhamit Han döneminde söylüyor. Hatta rüyasında görmüş ikinci Abdülhamit Han Fatih Sultan Mehmet'i.
Rivayet var. Rivayet değil yani doğrudur o. Çünkü yakın tarihimizin bilinen bir hadisesidir. Senin de dediğin gibi Sultan Abdülhamit Han zamanında bir söz kulaktan kulağa dolaşıyor. Efendim işte Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'da bazı zatların rüyasına girmiş ve şikayetçi olmuş. İşte ben su içinde kaldım, beni bu ortamdan kurtarınız manasında. Tabii bu rivayet, bu söylenti kulaktan kulağa, dilden dile dolaşıp yaygınlaşınca padişahın da kulağına geliyor. Efendim merak ediyor ve o zamanki itfaiye kumandanı Mehmet Şerif Paşa olması lazım ismi, inşallah yanlış söylemiyorumdur. Her neyse itfaiye kumandanına emir veriyor ve diyor ki yanına birkaç kişi al güvendiğin kimseleri ve kimseye de haber vermeden şu işi bir tahkik et. Aç türbeye bak diyor duruma. Padişahın emri yerine getiriliyor efendim. Açılıyor ve ama Fatih'in naaşı, mübarek naaşı bildiğimiz türbede değildir. Türbenin içinden girilmiş bir buçuk iki metreye yakın bir aşağıya iniliyor. Ondan sonra sağ tarafa doğru bir efendim ne diyelim bir dehliz şeklinde. Neredeyse Fatih Camii'nin mihrabının altına gelecek kadar camiye yakın bir mekanda bulunduğu ayan beyan görülüyor. Evet. Hakikaten o zaman Fatih ve yakın çevresine su veren su dağıtım şebekesinden, su dağıtım borularından biri patlamış. Efendim doğrudur. Su ve çamur halinde bir manzara ortaya çıkmış. İtfaiye kumandanı itinalı bir şekilde oraları temizletiyor. Efendim padişah sıkı sıkı tembihatta bulunmuş. Yani bunu kimseye haber verme diye yapılan işi temizletilmiş. Efendim ama bu sır ortaya çıkıyor. Fatih itfaiye kumandanı, daha doğrusu padişahın itfaiye kumandanı olan bu zat Fransa'da bulunduğu, Paris'te belki de bulunduğu bir sırada efendim bu sırrı açık ediyor. Yahya Kemal de gençliğinde biliyorsun Paris'te bulunmuştur. Yahya Kemal'e söylüyor. Yahya Kemal'de meşhur tarihçimiz Reşat Ekrem Koçu'ya söylüyor. Reşat Ekrem Koçu da Osmanlı Padişahları isimli kitabının Fatih bölümünde bunları açık açık yazıyor. Efendim.
Hatta hocam mezarı açanlar cesedin çürümediğini tabii, de şahitlik
tabii, evet,
ediyorlar. Aynıyla.
Tabii efendim doğrudur. Hatta şöyle bir latife vardır. Tam mihrabın altında dedik ya efendim, eski İstanbul halkı Fatih'e o kadar güveniyor, Fatih'i o kadar seviyor, hürmet ediyor ki velilik rütbesi verilmiştir kendisine ya. Halkın nazarında. Kim bilir, belki de öyledir. Efendim, benim kanaatimi sorarsanız öyledir. Efendim, işte Fatih Camii'nin imamı namaz kıldırırken bir yanlışlık yaparsa okuma esnasında Fatih Sultan Mehmet alttan düzeltirmiş diye hoş bir rivayet evet. vardır. Evet. Sade bu değil. Bir kere daha gündeme geldi. Zannedersem 50'li yıllarda Fatih'in mezarının açılması işi. Konu neydi? Yani Fatih'in ölümü üzerine evet. bir spekülasyon oldu. Zehirlendi mi? Normal eceliyle mi? Hoş, zehirlenmedi, eceldir de ama. Evet. Yani zehirlendi mi? Zehirlenmeden mi öldük? Meselesi çok tartışıldı. O günün köşe yazarları, o yıllara ait gazeteler taranırsa bunlar görülür. O yıllarda çıkan işte tarih mecmuaları, konuşan tarih, resimli tarih gibi mecmualarda bu konuda epey yazılar vardır. Efendim, neredeyse ramak kalmıştı açılmasına ama bunun uygun olmayacağı kanaati ağır bastığı için açılmadı. Yani böyle birkaç defa evet. gündeme geliyor. Şimdi bugünlerde gündemde bir mevzu var değil mi? Benim çok dikkatimi çekiyor. Mimar Sinan'ın kafatası nerede? Kayıp mı? Bizde böyle acayip meraklar oluyor. Mezarları açma, türbeleri açma. Adama öldükten sonra bile rahat vermiyorlar. Kafatasıyla ne uğraşıyorsun? Çok bizde böyle. Daha ben geçen gün, dünyada da oluyor bunlar, sadece bize mahsus değil. Shakespeare'in kafatası kayıp diye bir haber okumuştum geçenlerde. Bizde de böyle işte Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın Viyana hezimetinden sonra kesilen başı nasıl getirildi, ne yapıldı, nerededir şimdi? Ondan sonra efendim daha başka var işte. Halet Efendi'nin, II. Mahmud'un müsteşarı, meşhur gaddarlığıyla ünlü Halet Efendi'nin kafatası İstanbul'da, vücudu Konya'da biliyorsunuz. Evet, Konya Mevlevihanesi'nin bahçesinde idam edildi. Kafatası kesildi. Tabii padişahın da görmesi gerekiyor o zamanın şartlarında. Şimdi bize garip gelebilir ama İstanbul'a getirildi ve Galata Mevlevihanesi'ne gömüldü. Ne kadar cali bir dikkat, bir manzara değil mi? Vücut Konya'da ve Mevlevihane'de. Baş İstanbul'da ve Mevlevihane'de. Gidin Galata Mevlevihanesi'ne. Girişte hemen solda Halet Efendi Türbesi vardır. O türbede sadece kafatası var Halet Efendi'nin. Fakat II. Mahmud'un öfkesi bir türlü dinmemiş ki bir müddet sonra orayı da açtırıyor. Kafatası çıkarılıyor. Halet Efendi'nin kafatası.
Evet.
Beşiktaş'ta Ortaköy'deki Yahya Efendi Haziresi'ne defnediliyor. Daha başına gelecek var, bitmedi. Bu başın daha başına gelecek var, bitmedi. Yine bir müddet evet. sonra Yahya Efendi dergahından da çıkarılıyor. Tekrar eski yerine getiriliyor. Efendim.
Ne hatta, başmış hocam?
Evet, ve işte dedim ya, büyük başların derdi bitmez.
Muhakkak.
Evet. Mürtefi dağlardan rüzgar eksik olmaz diyor şair. Yüksek dağlardan rüzgar eksik olmaz. Başı kastediyor. Efendim, işte böyle örneklerde de gördüğümüz gibi bazı başlar vefatlarından sonra da. Daha bitmedi. Şimdi bir gün paşa diyorum. Bir gün padişah yani II. Mahmud Mevlevihane'ye gelmiş. Belki de biraz pişman olmuştur. Efendim, o zamanki Şeyh Efendi, Postnişin dediğimiz Şeyh Efendi ya soruyor. Diyor ki, Efendi Hazretleri Halet Efendi'yi idam ettirmekle doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık?
Ne cevap alıyor?
Şeyh Efendi, Kudretullah dede diyebildiğimiz Şeyh Efendi Mevlevi zarafetiyle bir cevap veriyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu cevabı zor bir soru. Padişaha karşı efendim yanlış yaptınız diyemez edebe muhalif. Doğru yaptığınızda o da edebe muhalif. Bir öldürme olayı var nihayet. Kudretullah dede diyor ki, dert etmeyiniz devletli hünkârım. O da bir hal etti, geldi geçti diyor. Evet Halep Efendi'ciğim.
Bunu
tabii.
Bunu nasıl anlamak mümkün? Yani, i̇ki türlü de.
İki türlü de anlayabilirsin. O da bir hal etti, geldi geçti. Böyle çok bizim tarihimizde. İşte Mimar Sinan'ın kabrini ne diye açıyorsun efendim? Neymiş? Kafatasından Türk olup olmadıklarını, Türk olup olmadığını anlayacak. Doliko sefal mi? Birakı sefal mi? Yani. Neyse. Ve şu anda yok. Kayıp. Bunlar nahoş meraklardır. İnsanları kabirlerinde rahat bırakmak lazım. Ama dünya ibret dünyası. Rahmetli anam bir hikaye anlatırdı. Adamın biri yolda giderken, belki de Evliyaullah'tan birisi, yolun kenarında böyle bir kafatasına rastlamış. Eline almış, dikkatli dikkatli bakınca şöyle bir yazı okumuş. Bu başın daha başına gelecek var. Allah Allah demiş. Allah Allah, daha başına ne gelecek yahu? Merak etmiş, evine götürmüş. Efendim, yatak odasında bir sandığa koymuş. Akşam hanımı çamaşırları karıştırırken sandığı açınca böyle bir kafatasıyla karşılaşınca tabii haliyle çok korkuyor, heyecanlanıyor. Ve kendi kendine vehmi gereği, ya diyor, bu bizim herifin eski hanımının diyor kafatasını hala saklıyor. Ben bunu diyor bir yakayım da görsün o diyor, fırına atıyor. Efendim, böyle bir hikaye. Doğrudur.
Evet.
Bilemeyiz ki biz. Böyle şeyler var işte, sırlar var. Evet, bu kabir açma hikayelerinden bak nereden nereye geldik. Tarih ibretlerle dolu. Mühim olan ibret almasını bilmek gerekir.
Tarih dediğiniz gibi tam bir ibretler, bir hikmetler mecmuası.
Alınmazsa Akif'in de dediği gibi tekerrür eder. Çünkü insan her devirde insandır. Hazreti Adem devrindeki insanla günümüz insanı arasında duygular bakımından, hisler bakımından, maceralar bakımından pek fazla bir fark olmasa gerektir derim.
Evet, insan 3-5 damla kan, bin bir endişe, Necip Fazıl çok kullanırmış bir ifadeyi.
Öyle derdi rahmetli Cemil Meriç'in galiba öyle bir sözü var veya o Ömer Hayyam'dan naklediyor. Hayat bir nokta ıstıraptır diyor.
Hayat yani bir damla ıstıraptır.
Ve
Fatih Sultan Mehmet Han diyor ki, hocam cennet mekan Fatih, imtisali cahidü fillah olup niyetim, dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim.
Evet. Ya.
Enbiya-u evliyaya istinadım var benim, lütfu haktandır hemen ümidi fethü ve nüsratım.
Evet. Fetih ve ilahi kelimetullah felsefesini, düşüncesini ifade etmesi bakımından son derece önemli bir şiirdir bu. Tabii bütün Osmanlı padişahları gibi Fatih'in de, ki Fatih bu manada bir numaradır, gayesi ilahi kelimetullah idi. Hatta bunun için şöyle bir hikaye anlatılır. İşte Rum Pontus İmparatorluğu var biliyorsunuz Karadeniz'de o zamanlar. Trabzon seferi esnasında çok meşakkatli bir manzarayla karşılaşıyor Fatih Sultan Mehmet. O Sarp dağlardan, işte geçit vermez yollardan o kadar askeriyle, ordusuyla geçmek öyle kolay değil. Bu sefer esnasında Uzun Hasan'ın annesi de yanında bulunuyormuş. Bir ara demiş ki bu hanımefendi, padişahım demiş, Osmanlı Devleti'nin mülkü bu kadar geniş demiş, hala ne diye bu kadar zahmet çekiyorsunuz deyince, ana ana demiş, biz bu zahmeti topraklarımıza yeni yeni topraklar katmak için değil, ilahi kelimetullah için yapıyoruz diyerek asıl gayesini izhar etmiştir.
Evet.
Nur içinde yatsın. Evet. Ya.
Enbiya ve evliyaya istinadun var benim, lütfü haktandır hemen ümmidi fethü nüsretüm. Nefsü mal ile noğla kılsam cihanda içtihat, hamdülillah var gazaya saat hezeran rabetüm.
Rabetüm, evet, eyvallah.
Ey Mehmet mucizat-ı Ahmed-i Muhtar ile umarım galip ola adayı dine devlet.
Evet, din düşmanlarına umarım ki devletim galip gelir. Torunun da ona yakın sözleri var biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim. Nasıldı?
Padişah alemi olmak.
Yok o değil. İttihatla alakalı Müslümanların birliğiyle beraberliği. Doğru. İttihat etmezse bu millet dağı dar eyler beni. Hatta küşeyi kabrimde bir karar eyler beni. Yani ittihatken savleti adayı def'e karşı çaremiz.
Evet.
Düşmanın savletine karşı yegane çaremiz onları def etmek, uzaklaşmak, uzaklaştırmak olduğu halde durum buyken eğer ittihad etmezse bu millet ittihad etmezse dağı dar eyler beni, perişan eyler beni. Hatta küşeyi kabrimde, kabrimin bir köşesinde bile bir karar eyler beni. Yavuz'un tabi idari ittihadı İslam, İslam birliğiydi biliyorsunuz. Dikkat ederseniz bütün seferleri, hemen hemen bütün seferleri Doğru. İslam ülkelerine yöneliktir. Evet. Bu bir ittihat hareketiydi. Tabii dedesinin yani Fatih Sultan Mehmet'in bütün özelliklerini ve güzelliklerini, meziyetlerini, faziletlerini tevarüs etmiş bir hükümdardır Yavuz Sultan Selim.
8 yıla
80 yıllık bir icra sığdırmış
tabii. Evet. Bu ruha ihtiyacımız var hocam. Geçtiğimiz günlerde
şiddetle ihtiyacımız var. Bugün İslam aleminin yani Türkiye'nin manzarasını görüyorsunuz. İslam'ın en önemli emri efendim birlik olunuz, beraberlik olunuz şeklinde tezahür ettiği halde innemel müminune ihvetün ayetiyle bütün Müslümanların kardeş olduğu vurgulandığı halde parça pölük bir hale gelmişiz ki iki yakamızın bir araya gelmeyişinin en önemli sebebi budur. Maalesef ittihad olmadan, birlik olmadan, beraberlik olmadan bu sıkıntı ortadan kaldırılamayacaktır.
Evet. Yavuz Sultan Selim Han da tıpkı dedesi Fatih Sultan Mehmet Han gibi ilme, alimlere, ilim erbabına son derece kıymet veren, önem veren bir padişahtı değil mi hocam?
Çok kitap okuyan bir padişahtır. Tarih kitaplarından öğrendiğimize göre sefere giderken bile ki o zamanki seferler en az 6 ay sürüyordu. Efendim kütüphane götürüyor. Çok yanında. Kitaplar götürüyor. Sabahlara kadar okuyor. Tarihlerde bu konuda mufassal bilgiler var. Ayrıntılı bilgiler var. Hayatta en zevk aldığım şey, telezzüz ettiğim, lezzet aldığım husus kitap okumaktır diyor Yavuz Sultan Selim. Aynen dedesi gibi, Fatih gibi alimdir, şairdir, dindardır. Aşkı peygamberiyle cuşu huruşa gelen bir mübarek insandır.
Evet. Dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şimdilerde Türkiye'de olan bu İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi için Türkiye'de olan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e devlet nişanı tevcih ederken Hadimül Harameyn ifadesini kullanıyor.
Evet, ben de gazetede okudum. O ifadeyi manşet yapmış.
Evet.
Gazeteler. Doğru. Meşhur hikayedir biliyorsunuz o. Yavuz'un işte bir cuma namazı esnasında duyduğu sözü düzeltmesi olayıdır ki geleneğe uyarak Hoca Efendi tabii minberde Hakimül Harameyn ifadesini kullanınca Yavuz bulunduğu yerden hemen ayağa kalkarak bir düzeltme yapıyor. Hakimül Harameyn değil Hoca Efendi, Hadimül Harameyn. Yani Mekke'nin, Medine'nin mukaddes mekanların hakimi değilim ben, hadimiyim, hizmetçisiyim diye tarihe geçen bir söz söylemiştir. Evet, hadimlik hakimlikten güzeldir biliyor musunuz? Çünkü Seyyidül kavmi hadimühüm, bir kavmin efendisi o kavme hizmet edendir fehvasınca. Erbab-ı hizmet efendim en büyük makamın sahibidir. Ama hizmet kelimesinin de içini boşaltmak lazım tabii.
Kesinlikle.
Evet.
İşte Yavuz Sultan Selim'in ilme, alimlere, ilim erbabına verdiği kıymetten, değerden bahsederken 16 Nisan 1534 tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuşan Yavuz Sultan Selim Han döneminin önemli alimlerinden Şeyhül İslam İbni Kemal'i de rahmetle yad edelim.
Eyvallah. İbni Kemal namı diğer Kemal Paşazade Osmanlı Şeyhülislamlarının en önemlilerinden bir zat-ı şeriftir. Yavuz Sultan Selim gibi celalli bir padişaha rahat bir şekilde şeyhülislamlık yapmıştır. Hatta bazen yanlış kararlarından da döndürebilmiştir Yavuz'u. Efendim hoş, fazla bir yanlış kararı yoktur ama yine de Zembilli Ali Efendi geleneğini devam ettirmiştir Şeyhülislam İbni Kemal. Ulemadan bir zattır, şüeradan bir zattır. Hayatının son yıllarında demeyelim, belki ikinci yarısında tasavvufa meyletmiştir. Muhyiddin-i Arabi'yi müdafaa eden eserler kaleme alınmıştır. Efendim işte semanın, devranın aleyhinde bulunanlara reddiyeler yazmıştır. Önemli bir Şeyhülislam'dır. Hakkın hatırını âli tutmuştur. Padişah da olsa gerçekleri söylemekten çekinmemiştir. Meşhur hikayeyi bilmem ki kısaca anlatmaya lütfen gerek var mı? İşte savaştan dönerken biliyorsunuz hemen yanı başında gidiyordu atının üstünde Şeyhülislam. Efendim bir ara Şeyhülislam İbni Kemal'in bindiği atın ayağından sıçrayan bir toz, çamur parçası padişahın kaftanına düşüyor. Kaftanı kirletiyor biraz. Tabii büyük bir telaş hissediyor, telaşa kapılıyor. Bu Yavuz yani şey olmaz, şakası olmaz.
Celalli bir padişah.
Tabii tabii efendim. Celalli tabii, hatta meşhur sadrazamlarından Piri Mehmet Paşa. Latife olarak anlatırlar. Hatta Vakanüs tarihlerinde de var bu anlatacağım hikaye. Demiş ki bir gün padişahım demiş, beni ne zaman katledeceksiniz söyleyin de demiş, rahat edeyim demiş. Ondan sonra Yavuz demiş ki, beliyi düşünmüyor değilim lakin yerine henüz adam bulamadım demiş. Mamafi onu katlettirmemiştir. Evet. Çünkü dirayetli bir vezir-i azamdır Piri Mehmet Paşa. Hatta işte o da bir latifedir. Hanımlar sürekli ağlayan çocuklarını susturamadıkları zamanlar sus Yavuz geliyor derlermiş.
Allah. Üsküdar'da Piri Mehmet Paşa Camii var.
Evet.
Bu zatla...
Onu bilemiyorum. Aynen. Onun camisi mi bir başka zata mı ait? Silivri'de var benim bildiğim, evet. Piri Mehmet Paşa Camisi. Kıymetli bir sadrazam. Evet, şimdi böyle bir şiddetli padişaha şeyhülislamlık yapmak kolay değil. İşte kafta çamur parçası tabii sıçrayınca telaşlanıyor. Telaşını hisseden Yavuz, hocam telaşlanmayın diyor. Ulemanın atının ayağından sıçrayan çamur bizim için bir mutluluktur, saadettir, iftihar vesilesidir. İşte vasiyet ediyorum. Ben öldükten sonra bu kaftan mezarıma konulacak. Sanduka, yani mezarımın üstüne örtülecek diyor ve hakikaten de bu vasiyeti yerine getiriliyor. Yavuz Sultan Selim'in kaftanı. Yavuz Sultan Selim'in mezarının üzerinde bu kaftan duruyordu uzun yıllar.
Evet.
Şimdi yok. Yani temizlenmek için yahut onarım esnasında alındı. Efendim bir türlü yerine konmadı. İnşallah bugünlerde konmuştur veya konacaktır. Bizim böyle bir uzun süre tarihi eserleri bulundukları mekanlardan uzaklaştırma huyumuz da var. Böyle bir insan İbni Kemal tabii hakkında güzel eserler de yazılmıştır.
Evet. Tarihimize. Şimdi süremizin sonuna geliyoruz hocam. Aslında bu 11 Nisan tarihinde Vahdet Gazetesi'nde yayınlanan Tamirat ve Tahribat başlıklı, evet, yazınızdan yola çıkarak da konuşmak istiyorum. Aslında az önce temas ettiğiniz konu tam bu tamirat ve tahribata,
evet ya, maalesef,
önemli bir,
evet,
misal.
Evet.
Yani Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesinde, kabrinde niye yer almaz ki o?
Evet, işte onu bir yetkililer kaftan, artık bu işe eğilsinler. Bakınız, adaletin tarifi eşyayı yerine koymak deniliyor. Yani bu işi ehline vermek şeklinde anlaşılıyor ise de eşyayı yerine koymak da adaletin bir gereğidir. Onun yeri orasıdır kardeşim. Onu oraya koyacaksın. Maalesef bunlar yapılıyor. Başka örnekler de verebiliriz. Yok mesela işte Gülnuş Emetullah Validen, evet, Sultan Camisi Üsküdar'da. Üsküdar'ın medar-ı iftiharı bir camidir. Tamirattan sonra 3. Ahmet'in, hı hı, o camiyi yaptıran Gülnuş Emetullah Valide Sultan'ın oğludur 3. Ahmet, biliyorsunuz Lale Devri, hı hı, padişahı. Aynı zamanda hattattır. Hatta Üsküdar'daki Meydan Çeşmesi'nin deniz tarafındaki levhayı da bizzat padişah yazmıştır.
3. Ahmet Çeşmesi.
3. Ahmet, evet, Çeşmesi. Yani bu padişahın bir de annesine duyduğu aşırı demeyelim, annesine duyduğu büyük muhabbetin bir tezahür olarak annesine ithaf ettiği bir hadisi şerif vardır. El cennetü tahta akdamil ümmehat. Cennet annelerin ayakları altındadır. Hadisini bizzat kendi eliyle yazmış. Bir levh halinde camiye astırmış. Annesinin camisi çünkü. Mihrab, minberin sağ tarafındaydı o. O son tamirattan sonra o levha da oradan kaldırıldı. İşte tamir ediliyor. Tekrar konulacak yerine denildiyse de bu nihayet ufak bir levhadır. Nasıl oluyor da bu kadar uzun süre henüz tamiratı bitmiyor. Keza Merkez Efendi türbesinde de böyle bir hadise meydana geldi. Kenan Rıfai Hazretlerinin Merkez Efendi hakkında bir ilahisinin yazılı olduğu bir levha vardı ki sandukanın hemen bitişiğindeydi. Oradaki tamirattan sonra da levha sırra kadem bastı. Böyle epey örnek verebiliriz.
Evet. Yine Şehzadebaşı Camii ile Fatih Camii'nin birkaç yüzyıllık çınarları bu tamirler esnasında kesilen çınarlardan.
Bazıları iskelet halinde hala ayakta duruyor. Onlar niye ayakta durur? Yapraklarını kuruttuktan sonra onu da çözebilmiş değilim. Efendim işte sudan gerekçelerle, sebeplerle bunlar yapılıyor. Cami daha iyi görünsün, türbe daha iyi görünsün diye çırılçıplak bir hale getiriliyor. Halbuki ağaç medeniyetimizin sembolüdür. Osmanlı iki ağaca çok önem verir. Birisi çınar, diğeri selvi ağacı. Çınar genellikle camilerin avlularına, şadırvanlı avluya, bahçelerine dikilir. Selviler daha çok mezarlıklara dikilir. Efendim bunları kendi ellerimizle birer birer yok ettik. Yok etmeye de devam ediyoruz. İşte son tamirattan sonra Fatih Camii'nin o geniş avlusunda, yani bugün cenaze namazlarının kılındığı avlusundaki iki dev çınarda efendim sözüm ona caminin kubbelerine değil temellerine zarar veriyormuş gerekçesiyle yıkıldı, kesildi.
Evet.
Çok rahatsız oldum ben o tamirattan sonra da o çınarları orada göremeyince. Çünkü o çınarlara benim ülfetim vardı, ünsiyetim vardı. Altındaki resimler, fotoğraflar vardı. Fi tarihinde çekilmiş. Onlar yok edildi. Mesela 1952 yılında, bak kimsenin bilmediği bir şey söyleyeceğim şimdi.
Buyurun hocam.
1952 yılında Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Gençlik Rehberi isimli kitabının davası için efendim mahkemeye verilmişti. İstanbul'a gelmişti. O zaman Sirkeci'deki büyük postane adliye sarayıydı. Orada yargılanıyor. İstanbul'da kalıyor. Hemen Fatih Camii'nin girişine yakın bir Reşadiye Oteli var. Halen var o otel. Orada kalıyor. Ve camiye gidiyor. Türbeyi ziyaret ediyor. O kesilen çınarların altında da böyle 5-6 yaşlarında bir çocuğun başını okşuyor. Onunla bir kısa sohbet yapıyor. Şimdi siz bunu da yok ettiniz. O şeyi kesme. O hatırayı yok ettiniz yani zihninizden. Ne hakkın var kardeşim? Ecdat bilmiyor muydu ki çınarlar caminin temellerine zarar verecek? Yine bu çınarlar caminin temellerine 400 senedir, 500 senedir zarar vermemiş de şimdi mi veriyor? Maalesef bunlar karakuşi kararlarla yapılmış hoş olmayan icraatlardır.
Evet.
Bu türlü tamiratlar, restorasyonlar, onarımlar esnasında efendim yetkili arkadaşları da sanata, tarihe, kültüre, şehir ve medeniyet konularına çok önem veren kimselerden seçmek gerekiyor.
Ki tamiratlar tahribata dönüşmesin.
Tabii öyle indiği kararlarla böyle şeyler olur mu?
Evet, dediğiniz gibi tamiratların tahribata dönüşmemesi için lazım. Bu hassasiyetin gösterilmesi şart. Çok teşekkür ederiz hocam.
Bitti mi süre?
Yorumlarınız için, değerlendirmeleriniz için.
Eyvallah.
Sohbetinize doyum olmuyor.
Teşekkür ederim.
Çok sağ olun efendim.
Eyvallah.
Eksik olmayın.
Eyvallah.
Evet değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da kıymetli kültür tarihçimiz Dursun Güllek hocamızla beraber Bir Kültür Dünyamızdan Manzaralar programının daha sonuna gelmiş oluyoruz. Programı dinleyemeyen, kaçıran dostlarımız için ya da şimdilerde radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz için hatırlatmış olalım. Pazar akşamı saat 21'de tekrarını dinleyebilirsiniz. Yine erkamradyo.com internet sitemizden de yarın itibariyle programı arşivden dinleme imkanına sahipsiniz. Hepinize sıhhat, afiyet, huzur içerisinde bereketli, güzel günler dileriz. Haftaya aynı saatlerde görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.